teli, durna teli, hoş geldiniz Turna Teli'ne. Bugün özel bir gün. Bugün tam da 29 Ekim'e bir kala biz Cumhuriyetimizi konuşacağız. Çok değerli bir hocamızla Memleketim FM'le ortak yayında olduğumuzu anımsatmak isteriz ve bizleri www.turkiyeninsesiradyosu.com ve www.trtmemleketimfm.com adreslerinden ve TRT Dinle mobil uygulaması eğer cep telefonunuzdaysa tam da oradan dinleyebilirsiniz. Didem Güner, Neslihan Değirmencioğlu birlikte hazırlıyorlar programı. Aslı Yıkılmaz'la çalışıyoruz bugün teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Hepinize Cumhuriyetinizin kutlu olacağı, nice nice yıllar kutlayacağınız günler, yıllar diliyorum. Sevgili dinleyenlerimiz, bütün dünya bilsin ki benim için bir yandaşlık vardır. Cumhuriyet yandaşlığı, düşünsel ve toplumsal devrim yandaşlığı. Evet, bu cümle Mustafa Kemal Atatürk'ün, Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde gerçekleştirilen Türk devriminin ve onun ürünü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkeleri hem Türk ulusunun hem de tüm uygar insanlığın geleceğini etkilemiştir. Atatürk'ün insanlar arasında hiçbir ayrım gözetmeksizin dünya barışını amaçlayan, tüm insanları kucaklayan, çağdaşlığı esas alan yaklaşımından bugün bile önemli dersler çıkarabiliyoruz biz insanlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında dış politika alanında acaba ne tür başarılar elde edildi? Sonrasında bir imparatorluğun küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu dünyada nasıl karşılanmıştı? Atatürk'ün izlemiş olduğu dış politika, Türkiye Cumhuriyeti'nin izlediği dış politika ve bunun yansımaları neler olmuştu? Ve bunun gibi pek çok soru gelecek az sonra üst üste. Kime mi? Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Profesör Doktor Ayten Sezer Arı konuğumuz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Ne kadar güzel ifade ettiniz. Nasıl güzel bir giriş yaptınız. Ben de Cumhuriyetimizin 99. yılını yürekten kutluyorum. Gerçekten iyi ki Cumhuriyetiz. İyi ki böyle bir bayramımız var. Çünkü bayramların en güzeli, en anlamlısı Cumhuriyet Bayramı.
Evet, bizim için de çok değerli. 99. yılını kutluyoruz. Önümüzdeki yıl çok büyük kutlamalar olacak çünkü 100. yıl artık olacak. Ve gerçekten o günlere geri gittiğimizde hocam, nasıl bir atmosferle karşılanmıştı Cumhuriyet'in ilanı? Sonrasında dünya bize nasıl bakmıştı? Bunları merak ediyoruz. Biraz gözümüzde canlandırmak istiyoruz tam da bir gün öncesinde.
Teşekkür ediyorum. Gerçekten şimdi bu tarihçiler biz genelde hemen bir öncesinden alırız. Bu sene hepimizin bildiği gibi Büyük Taarruz'un 100. yılı. Doğru. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101. yılı. Ve tabii ben hep 1918 yılından baz alarak başlarım. 1918'de ülkemizin içinde bulunduğu durumu göz önüne alırsak aman Allah'ım. Hani bütün kaleleri işgal edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, İstanbul payitahtımız bile 13 Kasım'dan itibaren işgalci güçlerin denetimine girmiş. Urfa, Antep, Maraş, Hatay, bütün illerimiz 15 Mayıs 1919'da İzmir. Bu süreç eğer bir karamsarlık, bir ümitsizlik olsaydı içinden çıkılamayacak hal alırdı. Hı-hı. Ama öyle bir güvenle, öyle bir inançla bağımsız yaşamak, özgürce yaşamak inancıyla hepimizin bildiği gibi özellikle Samsun'a çıkış ve Kuvayi Milliye'nin oluşumu, kongreleri sürecinin yaşanması, Ankara'da bir meclisin açılması bu Cumhuriyet'e giden yolda önemli adımlardır. Hı hı. Peki nasıl oldu? Tabii bu Osmanlı'nın son dönemlerinde açılan eğitim kurumlarında alınan eğitim, eğitim, okunan kitaplar, dünyadaki gidişatı yakından okumak, tanımak ve iyi takip etmek gibi bir kadro vardı aslında Cumhuriyet'e intikal eden. Özellikle okudukları o dönem dünyadaki gelişim olarak Fransız İhtilali'nin getirdiği Jean-Jacques Rousseau'nun Voltaire'in eserleri ve milli egemenlik, ulusal egemenlik anlayışı Cumhuriyet'e giden yolda önemli birikimlerdi. Aslında 1914 yılında daha Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kazım Özalpa Mustafa Kemal'in Osmanlı'nın içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurarak aslında sorunların Cumhuriyet'le çözülebileceğine dair görüşleri var. Hemen kısacık malum Sivas Kongresi öncesi Erzurum Kongresi'ne 7-8 Temmuz gecesi istifa ederek gitmişti 9. Ordu Müfettişliği'nden. Orada Mazhar Müfit Kansu'ya der, Cumhuriyet kurulacaktır, Cumhuriyet kurulmalıdır. Yani yapılacaklar kafada var aslında. Erzurum Kongresi'nde tabii Amasya tamiminde var. İstanbul hükümeti işgal altında olduğu için üzerine düşeni yapamamaktadır. Bu da milletimizi zor durumda bırakmaktadır. O halde milletin istiklalini, milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Erzurum Kongresi Kuvay Milliye'yi amil, milli iradeyi hakim kılmak esastır. Ve tabii ki 1921 geçici anayasasında hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bu süreci çok başarıyla atlattık. Askeri yönüyle, böyle diplomasi yönüyle, anlaşmalarla Lozan'a geldik. Tabii bir Mondros'umuz var. O İtilaf Devletleri'nin imzalattığı ya da imzalanan bir de Sevr var. İşte Cumhuriyet'e giden yol Lozan ve Cumhuriyet'e giden yol bu iki anlaşmanın da geçersiz olduğunu gösteren bir şeydir. Ne oldu? Lozan'a gidildi. Lozan artısıyla eksisiyle çok tartışılan bir süreç ama Lozan'da biraz önce saydığım gelişmeler Batılı devletlerin bu başarıyı kabul etmeleri zorunluluğunu ortaya çıkardı. Ve Sevr yerine masaya oturuldu. Türkiye devleti siyasi, hukuki ve fiilen tanınmış oldu bu İtilaf Devletleri tarafından. Tabii pek çok sorun var. Onlara dış politikada bahsedeceğim. Ona değinmeyeyim. Lozan kabul edildi, imzalandı. İkinci bir seçimler yapılıp ikinci meclis açıldı. Ve bu ikinci mecliste yaşanan bazı sıkıntılar vardı. Bunlara gene girmeyeyim. Hükümet bunalım falan. İşte artık daha önce 23 Nisan'da açılan meclis bir meclis hükümetiydi. Kurucu meclisti. Ama artık bir parlamenter sisteme ve cumhuriyete geçim. 28 Ekim'e 29 Ekim'e bağlı gece anayasada yapılan geçici anayasanın değişiklikle Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyettir denildi. Tabii 13 Ekim'de geçen hafta andık, kutladık coşkuyla. Zaten Ankara'nın başkenti olduğu kabul edilmiş, ilan edilmişti. Türkiye Devleti'nin başkenti Ankara'dır. Resmi dili Türkçedir ve cumhuriyet değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen bir yönetimci. Nedir cumhuriyet? Halkın halk tarafından idare edilmesi, halkın seçtiği temsilciler aracılığıyla idare edilmesi. Yani devlet başkanlığı ve yönetimin seçimle gelmesi. Tabii tebaalıktan vatandaşlığa geçiş. Aynı zamanda işte özellikle artık modern bir çağdaşlaşma sürecinin başlaması, özellikle insanların bilime ve deneye dayalı olarak laiklik anlayışının getirilmesi ve insanların haklarını özgürce arayabilecekleri bir noktaya gelmesi, yani artık kendi kendini idare edebilecek bir sistemin oturmasıydı. Tabii bunu destekleyen başka yasalar da düzenlendi. Neydi? Malum 3 Mart 1924'te Tevhid Tecisat Kanunu eğitim milli hale gelmeliydi. Çünkü bunun geçmişi var. Özellikle herkes istediği gibi okul açıyor, istediği nesilleri yetiştiriyordu ve bir milli devlet veya milli bir toplum oluşturulmuyordu. Tabii arkasından halifeliğin kaldırılması ve bu halifenin görevlerinin meclise aktarılması. Evet. Ve arkasından tabii din işlerinin daha önce bakanlık olarak, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak düzenlenmesi, dini anlamda insanların daha rahat inanma özgürlüğünü kabul etmesi ve tabii şeriye ve evkaf vekaleti. Şimdi bunlar devam etti. Peki ne oldu Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte? Aslında bir önce söylediğim süreç, sizin söylediğiniz gibi dışarıda çok önemli etkiler, yankılar uyandırdı. Bunlardan biri Milli Mücadele dönemi ya da Ulusal Kurtuluş Savaşı dönemi. İkincisi de Lozan'a gidiş, Sevr'in ve Mondros Mütarekesi'nin bertaraf edilmesi, Mudanya ve Lozan'ın kabul ettirilmesiydi Batılı devletlere. Tabii bu aslında Türk tarihinde 1913'te Cenub-ı Garbi bir cumhuriyet var. 1918'de de Mehmet Emin Resulzade tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşu var. Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kurulmuştur ve hem bu daha önce kurulan cumhuriyetlerden daha kapsamlı, daha uzun ömürlü, bakın 100. yılını kutlayacağız. Hem de gerçekten Türkiye'nin modernleşmesi, gelişmesi ve kendi iç ve dış meselelerini milli bir yaklaşımla bir erdemdi Cumhuriyet. Ve Atatürk'ün en büyük gerçekleştirdiği değişim hareketinden ve inkılaplarından bir tanesidir. O kendi eseri olarak söyler Cumhuriyet'in ilanını. Tabii halk da buna çok olumlu ve ılımlı baktı. Gerçekten böyle bayram havası estirildi. Ama her harekette olduğu gibi tepkiler de vardı şüphesiz. Basında veya dışarıda. Fakat özellikle bu emperyalizm altında olan sömürgeci ülkeler ya da bu bağımsızlığı yaşayamamış ülkelerde Cumhuriyet bir örnek teşkil etti. Hindistan'da, Pakistan'da, Afganistan'da, İran'da hatta bu değişim ve gelişmeler yaşandı. Ve özellikle tabii Cumhuriyet'in dış politika olarak bakarsak, Cumhuriyet ilan edildi. Fakat sorunlar, Lozan'da çözemediğimiz sorunlar vardı. Sizin biraz önce konu başlığında söylediğinizle geçiyorum. Neydi bu sorunlar? Evet. Musul'u çözememiştik. Bugün de zaman zaman Boğazları çözememiştik ki ne kadar önemli olduğunu günümüzde Rusya-Ukrayna savaşı içerisinde boğazların önemini fark edebiliyoruz. Neydi? Mübadele dediğimiz burada Türkiye'deki Rumlarla Batı Trakya'daki Türklerin değişimi ya da Yunanistan'daki Müslüman tabirini kullanıyor onlar. Aslında Türk nüfus, onların değişiminin sağlanması. Borçlarımız vardı. Kapitülasyonlar evet kaldırıldı. Büyük bir başarıydı. Evet, Ermeni meselesi, doğuda bir Ermeni devleti kurulması konusu kesinlikle kaldırılmış, kapatılmıştı. Ve Türkiye devleti tanınmıştı. Ancak biraz önce saydığım mesela Fransızların özellikle kapitülasyonlardan gelen imtiyazları vardı. Onları denetlemek. Peki ne oldu? Atatürk'ün gerçekten dünya liderleri arasında Osmanlı'nın yıkılışı, bir imparatorluk kaybediyorsunuz ve yeni bir devlet kurma gücünü ve başarısını gösteriyorsunuz. Elinizde yok, avucunuzda yok, midenizde yok, sırtınızda yok, askeri ve siyasi anlamda, değil mi? Sakarya'da, Büyük Taarruz'da, İnönü Muharebelerinde, hatta daha geriye gidersek Çanakkale'de, o 11 ileri ufaklı cephede verdiğimiz mücadeleyle, o işte özgür yaşamak, bağımsız yaşamak ve asla esir olmamak, asla birinin boyunduruğuna girmemek, asla sömürge olmamak düşüncesi çok etkiliydi bunda. Dolayısıyla böyle büyük kayıplar verilmesine rağmen kurulan misaki milli sınırlar içerisindeki Türkiye Devleti'nin yeniden bir savaşa gitmemesi anlamında Atatürk'ün diğer, çünkü dünyayı felakete sürükleyecek liderler de çıktı. Stalin'inden, Mussolini'nden, Hitler'ine kadar. Ama onun dış politikadaki en önemli sloganı yurtta ve dünyada barıştır. Yani bunu gerçekleştirdi ve kimsenin hiçbir karış toprağında gözümüzün olmamasıdır. Millet ittifaklar sistemine yönelmesidir. Ama altı çizilmesi gereken eğitimde, ekonomide ve dış politika, milli bir dış politika izlenmesidir. Yani Türkiye'nin menfaatlerini göz önüne alan bir dış politika izlenmiştir. Peki bu sorunlar nasıl çözülecek? İşte o sorunlarla Atatürk 15 yılda gerçekleştirmiştir bütün bunları. Yani 40 yaşında meclisi açıyor ama ömrü çok bilemiyordu ki 57 yaşında hayata gözlerini yumacak. 1923'ten 38'e kadar olan süreçte dış politikada yapılanlar gerçekten o günün şartlarında çok büyük bir başarı olarak nitelendirilebilir. Yani bugünkü sorunlara bakarsak, çevremizde olan aşağıda Irak, Suriye, yukarıda Rusya, Ukrayna, Yunanistan'ın şu anda daha önce İngilizlerin kışkırtmasıyla Anadolu'da yaptığı yenilgi, şimdi de Amerikan aklı diyoruz biz ona. Amerikan aklıyla bu maceraya girişmesi. Dolayısıyla iki bölüm halinde alabiliyoruz. Birinci dönemde dış politikada özellikle 23-32 arası Lozan'da çözülemeyen sorunların çözümlendiği dönem. Nedir bunlar? Az önce saydığım. Bir, Musul'un halledilmesi. İki, Boğazların halledilmesi. Yunanlarla aramızdaki ahali değişimi, mübadelenin yapılması. Kapitülasyonlardan kalan Fransız eğitim kurumları var. Fransızlardan kalan mesela Adana-Mersin demiryolu hattı var. Hatay 39'a sarkacaktır ama Hatay var. Bunların halledilmesi. Patrikhane sorunu var Yunanlarla İstanbul'da. Çünkü Türkiye birliği bütünlüğüne yönelik aleyhte çalışmalarda bulunan işgalci güçlerle işbirliği yapan Patrik'in sınır dışı edilmesi söz konusuydu. 26'da edildi ve Patrikhane siyasete karışmamak kaydıyla, tabii Lozan'da çok tartışıldı bu konu. Artık sadece Türkiye'deki Rumların, hatta sadece İstanbul'daki Rumların bir patriği olarak bulacak ekümeniklik sıfatını kullanamazdı. Yani bir milli patrik haline getirilmişti. Çünkü buna sadece Yunanistan değil, başta İngiltere olmak üzere Protestan diğer ülkeler itiraz etmişlerdi. Alın götürün çok istiyorsanız denildi ama hı hı. Türkiye o günkü şartlarda bir masanın bir tarafında Türkiye, karşı tarafında o kadar çok ülke vardı ki biraz önce söylediğim sorunların, Osmanlı'dan kalan sorunların çözümleneceği. Tabii bu bir 1923 yılında başlayan süreci ilk Musul'la başlıyoruz. Çünkü Lozan'da çözülemeyen bu sorun aslında demişlerdi ki siz bu ikiniz arasında bizi uzatmayın. Çünkü 8 ay sürmüştü Lozan görüşmeleri. Ve 1924 yılında İstanbul'da bir Haliç Konferansı toplandı. Tabii ayrıntısına gene girmeyeceğim. Sonuçta anlaşmaya varılmadı. Biz dedik orası savaş sırasında kaybedilmemişti. Türkiye'ye aitti. Ama karşı taraf dedi ki orada işte kendi unsurlarımız var. Hristiyan unsurlar vesaire deyip bizim için stratejik açıdan güvenliği var. Ve konu çözümlenemeyince bu anlaşmada 1926 yılında bir anlaşmaya gidildi. Ankara Anlaşması'yla Musul Irak'a bırakıldı. Çünkü Irak zaten İngiliz mandatörlüğündeydi. Dolayısıyla burada işte 20 yıllık zaman diliminde petrol gelirlerinden verilecekti ya da belli bir miktar ücret ödendi bu kayıp karşısında gibi ama bunlar hala tartışmalı konularda. Sözlerinde durulmadı. Tabii bir diğer konu Adana-Mersin Demiryolu hattının millileştirilmesi konusu. Fransızlar felaket tabii buna karşı çıktılar ama Türkiye artık iktisatta da masaya vuracak. Aynen şey İkinci bir masaya vurduğu konu şuydu Türkiye'nin. Fransızların ve diğer mesela Amerikan, İngiliz bunların okulları vardı. Osmanlı'nın son dönemlerinde hatta 1500'lü yıllarda kurulan. Ve bunlar istediği gibi eğitim yapıyorlardı. Dini ve özellikle kendi inançları ve kültürleri ve dilleri doğrultusunda. Ve bunlar Osmanlı dönemin son dönemlerinde bölücü, yıkıcı faaliyetlerde bulunmuşlardı. Ve dini propaganda yani Müslüman çocukları, Türk çocuklarını Hristiyanlaştırma politikaları vardı. Artık Türkiye dedi ki Türkiye eğitimde aklı, bilimi ve layık bir anlayışı getirdi. İnsanlar özgürce inançlarını anayasa gereği yerine getirebilir ama dayatma olarak benim Müslüman Türk çocuklarımı bunu Hristiyanlığı propaganda edemezsiniz. Çünkü bunlar birer kilise okullarıydı gerçekten. Ve bu konu Fransızlar aramızda çok büyük bir sorun teşkil etti. Karşılıklı notalaşmalar oldu ve sonuçta egemenlik hakkını eğitimde de kullanan Türkiye bu okullarda dini propaganda yapmamaları. Dini semboller bulundurmamaları, Müslüman ve Türk çocuklarını hafta sonlarında kiliselere götürmemeleri, bir Türk müdürü atanması, Türkçe tarih, coğrafya, yurt bilgisi, sosyoloji gibi derslerin Türkçe olarak verilmesi, şartlarını getirerek çünkü eğitimde aldığı kararlarla bunları ya bunlara uyarsınız ya da çeker gidersiniz dedi. Uymayanlar kapatıldı zaten.
Neticede kendileri... oraları sadece bir dil okuluymuş gibi değil mi? Gibi yani kendi dillerinde eğitim veriyorlar ama...
Evet, Türk Milli Eğitimi içerisinde yer aldılar. Evet. Özel öğretim kurumları olarak yer aldı. Sınavla hala bugün. Sayıları tabii diyelim ki o dönemde 400 küsur Amerikan okulu vardı.
Şimdi çok az.
Bir o kadar Fransız okulu vardı. Evet, bir elin beş parmağını geçmeyecek. İşte Saint Joseph, Saint Michel, Saint Benoît, Notre Dame d'Astion gibi bir de İzmir'de var. Beş Fransız okulu kaldı. Dolayısıyla bunlar denetim altına alındı ilk etapta. Yani Türkiye egemenliğini hem eğitimde hem dış politikada hem de ekonomide sağlamak durumundaydı kapitülasyonları kaldırarak. Tabii bir diğer konu vardı bu dönemde. Demin söylediğim mübadele konusu. Bu mübadele konusu malum savaş sırasında gerek bir Dünya Savaşı gerek bir Mucan'da çok sayıda Rum nüfus, Yunan nüfus getirildi Türkiye'ye. Hem Pontus Devleti kurmak hem 15 Mayıs 19'da İzmir'in işgali sonrası. Ve bu bir etabli Fransızca yerleşmiş deyince oluşturdu. Ama artık o kadar acılar yaşandı ki iki toplum arasında, iki ülke arasında 1800 malum 21'de Mora isyanı çıkmış. 29'da Yunanistan Osmanlı'dan ayrılan ilk Hristiyan devlet olmuştu. Buna dendi ki artık bir arada yaşayamayız. Yunanistan'daki Türk ve Müslümanlarla Türkiye'deki Rum ve Yunanların, Hristiyanların, Ortodoksların ülkelerine gitmesi. Fakat bir şartla buna Yunanistan çok itiraz etti. Batı Trakya ile İstanbul hariç olmak üzere dendi. 1930 yılında zaten Lozan'da çok tartışılmıştı. 10 Haziran 1930'da bir mübadele anlaşması yapıldı. Evet bu iki bölge istisna diğer mübadiller ülkelerine gideceklerdi. Tabii bu çok o dönem için gerçekten iki taraf için de travma oldu. Yüzyıllarca yaşamış. Hatta BBC'de şöyle bir programa iki kere yabancı diye. Buradan oraya gidenler Türk gibi algılandı. Oradan buraya gelenler Yunan gibi algılandı. Ama bu o dönemde yaşanacak bir gerçekten istenmeyen bir durumdu. Ve tabii bu iki ülke arasında bir barışa, uzlaşmaya da sebep oldu. Çünkü 1930 yılında karşılıklı Venizelos Türkiye'ye geldi. İsmet Paşa Yunanistan'a gitti. Hatta biliyorsunuz 34'te Venizelos Milli Mücadele'de Yunan bağımsızlığında çok etkili olan devlet adamı, başbakanı Nobel'e aday gösterdi. Yani bir arada bir o soğuk savaş dönemi, sıcak çatışmaların içinde bir barış dönemi başladı. Ve ilişkiler nispeten yoluna girdi. Niye? Çünkü iki tarafı da tehdit eden bir Hitler ve Mussolini tehlikesi vardı. Artık ona karşı bir ittifak sistemi. Bu iki ülkenin iyileşmesi bir Balkan Antantı'na yol açtı. Ve bu saldırgan yayılmacı siyasetin önüne geçebilecek dış politika. Atatürk döneminde bakın çağdaşları olarak gerçekten 1926'da koalisyon hükümetine giren Hitler ve 1922 işte 19 sonrası aslında kazanan taraftaydı ama İtalya'da başa geçen Mussolini ve tabii ki Rusya'da Stalin, o zamanki Sovyetler Birliği'nde Stalin'in başta olması, bu yayılmacı ve savaşın olumsuz Versay'ı kabul edemeyen ve bir revizyonist politika izleyen ülkeler diyoruz. Buna Bulgaristan da dahil oldu. Çünkü Bulgaristan'da beklediğini, umduğunu bulamadı. Çok kayıp olmasına rağmen ama yeni bir genç cumhuriyet kurmasına rağmen Türkiye her zaman için istikrardan yana ve ittifaklar sisteminden yana ve barışı dünyada ve bölgede kurulmasından yana bir politika izledi. Atatürk'ün en büyük özelliklerinden biri bu karmaşık dönemde, totaliter rejimlerin doğduğu, diktatörlükleri rejimlerin doğduğu bir dönemde böyle bir şeyi kurmasıdır. Tabii cumhuriyet dış politikada bir Hatay daha sonra 1932'de Türkiye'yi bizzat davet ederek Milletler Cemiyeti'ne giriş, Cemiyeti Akvam o zamanki
değişti. Bu da çok kıymetli değil mi hocam?
Çok kıymetli.
Yani davet edilmek.
Evet, Türkiye artık özellikle aranan ve uluslararası ittifaklarda yer alan bir ülke statüsüne geçti.
Hatta orada bir hikaye vardı değil mi hocam? Siz bize bunu daha güzel anlatırsınız.
Yunanistan ve şeyden onların da onayları ve istekleriyle İspanya'nın. Evet. Ve çünkü Rusya tabii bir sıkıntı oluşturuyor almayınca. Ama Türkiye artık daha önce Almanlarla bir dünya savaşına girmişti. Milli Mücadele döneminde İngiliz, Fransız, Yunan ve işte malum İtalyan ve özellikle Ermeni olaylarıyla karşı karşıyaydı. Ama Sovyetlerle 1900 malum 17 devriminden sonra bloklaşma ayrılınca Batı dünyasından Milli Mücadele döneminde Sovyetlerle ilişkilerimiz gelişmişti ve gerçekten destek Batı'ya karşı bir destek. Çünkü ortak düşmana, hani düşmanımın düşmanı dostumdur anlayışı gelişmişti. Onun için Sovyetlerle bir böyle biraz bir o dönem sıkıntı ama onlar daha da sonra 1936'da Boğazlar. Bugün de hala değil mi Mavi Vatan diyoruz. Boğazların önemi üzerinde duruyoruz. Gerçekten Boğazlar aslında Çanakkale'de geçilmedi. Bir destan yazıldı. Gerçekten çok büyük kayıplar verdirildi İngiliz ve Fransızlara ve o çok biz de tabii bu taraftan çok fazla yetişmiş insanımızı kaybettik. Liseler mezun vermedi. Hiçbir aile yoktur ki evinde Çanakkale'de şehit olmamış olsun. Gerçekten dünyanın tarihini ve savaşın seyrini değiştiren bir başarı oldu bu ve o dönem Boğazları geçilmedi. Ancak daha sonra Mondros Mütarekesi'nin birinci maddesiyle İtilaf Devletleri ilk yer koyacakları yerlerden biri Boğazı ve İtilaf Devletleri denetimine geçti. Ama işte bu Hitler ve Mussolini tehdidiyle birlikte, çünkü Hitler Almanya'da yayılmaya başladı. Çekoslovakya, Avusturya tekrar ve büyük bir felakete yol açacaktı gerçekten. İlki 4 yıl sürmüştü, ikincisi 6 yıl sürecektir. Ve o tehlike karşısında Boğazların güvenliği açısından, gene bu daha önce Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele karşıt olduğum ülkeler Hitler'e karşı Türkiye'de Boğazların güvenliğini sağlamak adına bir destek dönüyor. İsviçre'nin Montreux şehrinde 20 Temmuz 1936'da Boğazlar Sözleşmesi imzalandı ve Boğazların askerileştirilmesi, güvenliğinin ve korunmasının Türkiye'ye verilmesi gerçekten o İkinci Dünya Savaşı ayak seslerinin duyulduğu, savaş çığırtkanlıklarının yapıldığı, adım adım o sürece gidildiği bir dönemde çok büyük
çok
bir başarıdır.
Bir zafer.
Çok büyük bir başarıdır ve zaferdir gerçekten. Ve arkasından tabii 1937'de Mussolini'nin bu sefer Doğu Akdeniz benim hayat sahamdır diye Arnavutluğu işgal etti. Habeşistan'ı 1935'te işgal etti. Sıra Akdeniz bölgesinde egemenliğini kurmaktı. O dönemde gene Türkiye'nin öncülüğünde Sadamat Paktı. İran, Irak, Afganistan'dan oluşan bir Sadamat Paktı. Yani artık Türkiye uluslararası ittifakların kurulmasında da öncü rol üstlendi ve bunda gerçekten başarılı bir politika izledi. Balkan Antantı'da da öyle. Bulgaristan hariçti ama Balkan Antantı'da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya bir Balkan Antantı oluşturdu. O bölgeye yönelik tehditlere karşı. Ve tabii 1939'da 1 Eylül 39'da hepimizin bildiği gibi malum İkinci Dünya Savaşı patlak verdi.
Evet.
Almanya'nın Polonya'ya saldırmasıyla. İşte ondan sonra Türkiye zaten dış politikada bu defa menfaatleri gereği İngiltere ve Fransa ile bir saldırmazlık paktı imzaladı ve bir gireceğim, giriyorum, girdim politikasıyla o malum 6 yılı son aylarına kadar devam ettirdi ve gerçekten savaşa girmeden ama iyi bir diplomasiyle o dönemi tamamlamış oldu.
Şimdi Ayten Hocam, gerçekten yani bahsettiğiniz şeyler o dönem için müthiş bir öngörü ve bunun dışında bir diplomatik bir başarı, muhteşem bir deha, yüzyılda bir olan bir deha ile biz çok şükür karşılaşmıştık ve sadece bizim değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve çalışmalarını yine büyük bir hayranlıkla Batı dünyasına tanıtan ünlü Alman tarihçi Profesör Doktor Herbert Malzig de şöyle diyor Atatürk'le ilgili: "Israp çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil manevi gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk'ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar." Evet, bu bir Alman'a ait Profesör Doktor Malzig'in sözü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu diğer ülke ve toplumlarda da bir İlham kaynağı oluşturmuş mudur, bir hayranlık oluşturmuş mudur
kesinlikle
diye sorayım.
Kesinlikle, bir kere zaten milli mücadele büyük bir hayranlıkla, yani bunlar sanki böyle şey bir ilah gibi görüyorlardı denilir mesela sömürgeci ülkeleri, işte Hindistan, Pakistan, Afganistan, İngiltere, Fransa ya da aşağıda mandaterlik rejimlerin uygulandığı. Amin Maloff şöyle demişti bir televizyon programında, ya demişti Atatürk'ün büyüklüğünü anlatmak adına, bizim biliyorsunuz Lübnan asıllı Fransız, o demişti ki, çok dikkatimi çekmişti o cümlesi, ya bizimkiler yani Orta Doğu coğrafyasında Araplar, Batılılara sizin için ne yapabiliriz diye buyurmuşlardır. Ama Atatürk ve siz Türkler, siz bizim için ne yapacaksınız diye Batılı devletlere onu söylemişlerdir dedi. Yani bu bir, eğer bunlar yeniliyorsa, yani bir tanrı gibi görülen bunlar, biz de yenebiliriz. Bir bağımsızlık anlayışına, hani Asya ulusları için, sömürge ulusları için. Cumhuriyet de bu anlamda kendi kendini idare etme, kendi haklarını savunma ve bunu bilimde, edebiyatta, sanatta, özellikle eğitimde bunu uygulayabilme ve tabii anayasal bir süreç içerisinde, tabii demokrasiye geçiş süreci, ona girmedim. Mesela o dönem tek parti dönemleri etkindir. Bizde tek parti olarak Cumhuriyet Halk Partisi kuruldu 1923 Eylül'ünde ve Ekim'de de Cumhuriyet ilan edildi. Ancak her şey gerek birinci mecliste gerek ikinci, daha sonraki mecliste, ikinci meclis, üçüncü meclis dediğim süreçte o kadar bir istişareyle tartışıldı ki yani o sürece kolay gelinmedi. Hatta Atatürk'ün en yakın arkadaşları hani Cumhuriyeti demokratikleştirmek adına Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kurdular. Ve arkasından Atatürk'ün bizzat girişimleriyle 30 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası en yakın arkadaşı Fethi Okyar'a kurduruldu. Türkiye'de yaşanan bu modernleşme, değişim ve gelişim, yani hukukun üstünlüğü, tabii burada kadınlara verilen haklar, medeni kanunun kabul edilmesi ve alfabe değişikliğiyle birlikte okuma yazma oranının artması ve özellikle okulların açılması, geliştirilmesi, imkan sağlanması, yurt dışına öğrenci gönderilmesi, çok çok önemli, ekonomiye girmedik, fabrikaların açılması, yeni bir devletçilik sistemin uygulanması, daha önce liberal karma sistemin uygulanması, bunlar hep
müthiş bir şahlanış,
müthiş bir şahlanış, ama bütün bunlar belli bir plan, belli bir strateji, belli bir akıl, belli bir sabır ve belli bir hesap kitap içerisinde olmuştur. Yani o kadar her şeyi düşünmüşler ki, mesela dil kurumunun kurulması, tarih kurumunun kurulması, kültürel anlamda gerçekleştirilmesi ve kongrelerin düzenlenmesi, arkeolojik, antropolojik araştırmaların yapılması, uluslararası boyutta bu, hala bu kurumlarımız faaliyette, kongrelerin düzenlenmesi, o bilime, tabii ilim tercüme ile olmaz, araştırma ve tetkikle olur. Benim en büyük mirasım akıl ve bilimdir bıraktığım şeklinde, ama tabii bunu sağlayabilecek o cumhuriyetin getirdiği erdem de çok önemli. Yani öyle bir cumhuriyet ki, o cümle de beni çok etkilemişti. Afet İnan'ın Vatandaş İşte Medeni Bilgiler kitabında geçer. Ve Mustafa Kemal'in, içinde hanedanlık bile savunulsun. Yani özgürce düşünülsün, konuşulsun, tartışılsın ve bu tartışma ortamı içerisinde doğruyu bulabilmek durumu ortaya çıksın.
İstişare
çıksa.
Kültürü.
İstişare. Evet, yani? Zaten bizde var olan, çünkü tarihten getirdiğimiz kültürle birlikte tartışma çalışma, ta eski Türklerden itibaren kadın erkek birlikte karar veren, birlikte toplanan. Osmanlı'da tabii biz İstanbul'un fethine kadar bu orayı devam ediyor. Ama ondan sonra bir değişim yaşanıyor ister istemez. Tanzimat'la birlikte yeniden bir değişim ve dönüşüm ve batılılaşma süreci ve modernleşme süreci var. Ama Cumhuriyet'le birlikte daha önce o ikileşme olarak olan süreç artık tamamen bir vatandaşlık, herkesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul eden, kanunlar önünde eşit olan, cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve barışı esas alan, halkçılık, laiklik, devletçilik ve inkılapçılık olarak belirleyen, ama bunların hepsinin temelinde tabii dogmatik, statik değil. Bunları nedir Cumhuriyet'in modernleşme süreci? Aslında o değişime ve gelişime olumlu anlamda bir kapı aralayabilmektir. Fakat biraz önce söylediğiniz şekilde bu sömürge ülkelere çok büyük. Fransa mesela takdirle karşılamıştır. Mesela biraz önce söylediğinizde ben Lloyd George'u söyleyeyim. Bunun şey olarak onun siyasi tarihini bitirmiştir İngiliz Başbakanı ve eleştiriye maruz kalmıştır İngiliz parlamentosunda. Ve demişti ki ben nereden bilebilirdim ki her yüzyıl da dünyaya bir dahi gelir. Bu dahi de bu sene, bu yüzyılda Türklere nasip olsun. Venizelos siyaset politikadan gitmiştir. Ülkesini terk etmiş, Paris'e kaçmıştır. Yani bu dönem gerçekten incelendiğinde bir Türk mucizesi diyebiliriz. Yani.
Ne güzel
Atatürk'e de olan güven ama Atatürk'ün de Türk milletine olan güveni çok önemliydi. Çünkü birlikte o. Hep zaten hep biz ifadesini kullanmıştır.
Çok
ve bunu anlatmıştır.
Çok kıymetli. Biz çok gerçekten şanslı bir ulusmuşuz. Sevgili dinleyenlerimiz, bugünleri gördük ve Cumhuriyetimizin nice yıllarını birlikte kutlamayı umut ediyoruz. Sizlerle birlikte hep beraber bu mikrofondan bütün Türkiye, hocamızla birlikte Profesör Doktor Ayten Sezer Arı bizimle birlikteydi. Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü öğretim üyesi Ayten hocamız herhalde bundan daha akıcı bir ve daha tempolu ve bu kadar dolu bir konuşma başka türlü olamazdı. Bayramınız kutlu olsun hocam.
Kutlu olsun. Nice 100. yıllara, 200. 300. sonsuza kadar.
İnşallah, inşallah. Dilşat Aykızı ve ekibine biz devrediyoruz. Bizim tarafta kimler mi vardı? Didem Güner'in Neslihan Değirmencioğlu vardı. Aslı Yıkılmaz'la çalıştık teknik masada. Ben Yasemin Pamukçu. Mikrofon Bakü'de.